Ayrım 4. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 40. 12. Canım dersi ilk defa iptal edilmişti. Hem de ödev teslim gününde. Asistanı da gelmemişti bugün. Ödevler direkt kendisine ya da asistana teslim edilmeliydi. Can Manay her zaman okuldan bağımsız bir şekilde istediği gibi düzenlerdi derslerini. Bu konuda başarılıydı da. Kurduğu sistem hiç aksamazdı. Aksamamıştı. En azından bugüne kadar. Çantasına ancak sığdırabildiği ödevlerle çölü geçen biri gibi öğrenci işlerine vardı Bilge. Yorgun ve bıkkın. Her ödev haftasında okul numarasına göre belirlenen kişi hafta boyunca ödevleri toplayıp Can Manay'a elden teslim etmeliydi. Neredeyse bir yıldır sıranın kendisine gelmesini bekleyip heyecanlanmıştı. Ama şimdi dosyaları teslim alacak kimse yoktu. Klişe diye düşündü içinden. Kendi hayatının klişesi. Öğrenci işlerinde sıra ona geldiğinde omzundaki ağırlık parmak uçlarına kan gitmesini engellemeye başlamıştı bile. Ödevlerden şişmiş çantasını öğrenci işleri bankosunun üzerine koydu. Ödev teslim günü bugün diye açıkladı karşısındaki kadına. Sürdüğü rujunu dişlerine de bulaştırmış olan memur elindeki kağıtları eşleştirip zımbalarken Bilge'ye dikkat etmeden kaçıncı sınıf diye sordu. Bilge 3 dedi. Kadın hala Bilge'ye bakmıyordu. Doğru yerdesin o zaman dedi. Bilge biliyorum ama Can Manay bugün gelmedi diye açıklarken kadın zımbalamayı bıraktı. Yangın alarmını duyduğundan şüphelenen bir sağır gibi dikkat kesilip Can Manay'ın öğrencisi misin diye sordu. Bilge evet dedi. Kadın ödevleri sadece ona ya da asistana bırakabilirsin diye açıkladı stresle. Bilge biliyorum ama yoklar. Size bıraksam ve yarın diye açıklayacaktı ki kadın cümlenin gerisinin kendi mesleki hayat için tehlikeli olabileceğini bildiğinden Bilge'nin lafına girdi. Bize bırakamazsın. Bekle. Kadın seri bir şekilde şefinin odasına girdi. Camdan ikisinin konuşmasını izleyen Bilge şefin kafasını hayır anlamında sallamasından cevabı anlamıştı bile. Kadın geri geldiğinde cevabı dinlemeye bile gerek duymadan peki ne yapabilirim diye sordu. Kadın yerine otururken Bilge'nin anlayışlı tavrından memnun. Can Manay'ın kesin bilgilendirmesi var. Ödevler ya ona ya da asistana teslim edilecek. Şefim Manay'ın asistanını arıyor diye açıkladı. Bilge camlı odada telefonla konuşan şefe baktı. Kadın önündeki kağıda not almaktaydı. Bilge'nin önünde zımbalama işine geri dönen memurun telefonu çaldı. Memur telefonu eline aldı ve ses çıkarmadan hemen yazdı. Telefonu kapattı. Kadının durumu açıklaması toplamda 25 saniyesini almıştı. Her zaman her şey Can Manay'ın istediği şekilde organize edilmeliydi. Ödevler atölyesine götürülecekti. Tüm sorumluluk o hafta ödevleri toplamayla yükümlü öğrenciye aitti. Ödevlerin başına bir şey gelmemeliydi. Bilge şimdi kalkıp onun atölyesine gitmek zorunda olduğunu anlayınca gerildi. Niye bu kadar şanssızdı? Bu okula dereceyle girmişti. Keşke psikolojiyi değil de öğretmenliği seçseydi. Keşke arabası olsaydı diye düşündü. Keşke doğrunun bulduğu rakam doğru çıksaydı. Electronic Frontier'ın vakfını aramalıydı ama beklemek zorundaydı. Çünkü vakfın bulunduğu ülkeyle burası arasında 8 saat fark vardı. 13. Can'ın genelde hoşuna giden pozisyon o anki psikolojisine hiç de uygun değildi. Kucağında tüm marifetlerini sergileyip inleyerek rolünü çok iyi oynayan Cansu'ya baktı. Kız ileri geri oynattığı kalçasıyla aynı ritimde vajinal kaslarını sıkıp gevşeterek neredeyse Can'ı savuyordu. Bunu yapabilen çok az kadın vardı Can'ın tanıdığı ve Cansu aralarında en iyisiydi. Can kimsenin yüzünü görmek istemiyordu. Daha doğrusu Can'ın görmek istediği tek yüz şu an onunla değildi. Ve bir alternatifini bile düşünmek sertleşen erkekliğindeki kan basıncının azalmasına yetiyordu. Cansu'yu bir hamlede çevirdi. Arkasına geçti, içine girdi ve kızın onu savmasını bekledi. Kız yine aynı ritim ve profesyonellikle başladı savmaya. Can tüm konsantrasyonunu penisinde hissettiği bu ritimli masaja vermek istiyordu. O anda istediği tek bir vajina vardı. Kendisine bu duyguyu en yüksek seviyede yaşatabilecek. Duru. Gözlerini kapadı. Duru'yla birlikte olduğunu düşündü. Düşüncesi bile kan basıncının erkekliğini yırtacak kadar artmasına neden oldu. O kızı istiyordu. Duru'nun tek bacağını sakince kaldırıp 180 derecelik açıyla yukarı tutmasını düşündü. Ne kadar da esnekti. Onunla sevişmek ne kadar keyifli olurdu. Seni bacaklarının arasına alır, yavaşça içine çekerdi. Bacaklarının arasında olmak istiyordu. Göğüslerini düşünmek istedi ama onları görmemişti henüz. Hafif transparan kıyafetin altında belli belirsiz sallandıklarına dikkat etmişti ama görmemişti. Düşünemedi. Ve ereksiyonuna geri döndü. Gözlerini açtı. Önünde arkasını dönmüş inleyen Duru olduğunu düşündü. Kendini aşan bir arzuyla erkekliğini sağan popoya avuçladı. sıktı ve savma işlemine o da katıldı. Cansu'nun ritmine uygun bir şekilde avuçladığı popoyu kendisine çekip ittirmeye başladı. Daha da sertleşti. Hem hareketleri hem penisi. Duru'nun yüzünü düşündü. Arkası dönük bir şekilde onun içine gidip gelirken Duru'nun kafasını çevirip ona kendisini daha sert becermesi için baktığını düşündü ve patladı. Boşalmıştı. Artık bomboştu. Seks ne acayip bir şeydi. İnsanı sonradan tiksindiren bir trans hali gibi. Kendinizi ritme kaptırdığınızda sizin kontrolünüzden çıkan ama boşalmanızla birlikte tamamen yok olan bir duygu. Hiçbir şey bu kadar yoğunlukta var olup sonraki bir saniye bu kadar net yok olamazdı insan hayatında. Cinsel dürtüler dışında. Duşunu alırken Can'ın aklında sadece rahatlamışlık vardı artık. Savaşı bitmişti. Uzun süredir ilk defa başka bir kadını düşünürken boşalmıştı. Şimdi boşalınca ne kadar da anlamsız geldi 2 dakika önce yoğunlukta yaşadığı duygular. Ne önemi vardı Duru'nun? Alt tarafı balerin bir kızdı. Bahçede onu gördüğünde hayatının tüm kontrolünü yitirmişti. Kız neredeyse suratına bile bakmamıştı. Ardından kart vizitini göndermesi de tam bir salaklıktı. Niye kendini salak gibi hissedeceği durumların içine soksundu ki? Bu oyunları çoktan açtığına karar verdi. Tüm günü alt üst olmuştu bu aptal kız yüzünden. Tüm işlerini iptal edip Cansu ile buluşmuştu atölyede. Bir kadını sokmak isteyeceği son yerde. Bir de az kalsın alacaktı o köhne evi. Hem de ne için? Bir balerin kız için. Ama o an durum çok ciddi ve acilmiş gibi gelmişti Can'a. Şimdi ise fırtına dinmişti artık. Bir sürü güzel kız vardı etrafta. Duşun altında suyun yüzünü ısıtmasını hissetti. Tüm bunlar bir evin bahçesinde dans eden basit bir kız için miydi? Bacaklarını kolaylıkla ayırabilen, yumuşak ama seri hareketlerle durduğu noktada 360 derece dönüp eriyormuşçasına yere inen ve taşıyormuşçasına yükselen bir vücut, beyaz yarı transparan kıyafet içinde Duru. Uçuşan saçları, kusursuz bir ten, çıplak ayakları, Can yine sertleşmişti. Çok çok uzun süredir bu da ilk defa başına geliyordu. Acaba Cansu gitmiş miydi? Kıza hemen gitmesi için gereken talimatı vermişti ama şimdi duştan koşarak çıksa belki Cansu'yu kapıda yakalayabilirdi. Duru'yla pardon, Cansu'yla bir kez daha sevişmeliydi. Hızla duştan fırladı. 1,5 saat süren tıkış pıkış otobüs yolculuğundan sonra Bilgi nihayet sanayi sitesindeydi. Elindeki adres kağıdına baktı. 4. bölüm 2. parsel. Adresten çok bir tarlanın koordinatlarına benziyordu. Atölyenin enlem ve boylamını alıp coğrafi bir hesapla yerini tespit etmek daha kolay olurdu diye düşünürken iki büyük gökdelenin arasında kalmış küçük bir bahçede güneşlenen bir inek ve 4-5 tane köpek görüp durdu. Etrafına bakındı. İnsanlar sanki Bilge'nin gördüğü şeyi görmüyorlarmış gibi sakin ve ilgisiz kendi yollarına devam ediyorlardı. Manzara çok ilginçti. Yerde yatıp geviş getiren bir inek, tekerlekleri olmayan bir araba ve 5 köpek döküntü bir önündeki küçük bahçede kendi evlerindeydiler. Bu evse gökdelenlerin arasındaki tek evdi. Bahçenin etrafı gökdelenlerle çevrili olsa da öyle acayip konumlanmıştı ki hala güneş görebiliyordu. "Birini mi arıyorsun?" diyen ses arkasından geldiğinde irkildi. Çingeneler zamanından 1988 yapımı Emir Kusturica filmi. Kaçıp sanki Bilge ile konuşmak için bu sanayi sitesine gelen kadın bahçesine bakan kızı ''Avukat mısın yoksa?'' diye sorguladı. Bilge şaşkın ''Yok avukat değilim, şu adresi bulmaya çalışıyorum.'' diye cevap verdi. Tek istediği yoluna devam etmekti. Daha doğrusu yolunu bulabilmek. Kadın Bilge'nin elindeki kağıda bakmadan ''Oku bakayım nereymiş?'' diye sordu. Bilge kadının tuhaf kıyafetine bakmamaya özen göstererek saygıyla ''4. bölüm 2. parsel, sanayi sitesi.'' dedi. Kadın evinin bahçesine girince tüm köpekler onu selamlamak için ayaklandılar. İnek bile. Köpeklere elindeki torbadan mama döken kadın tavuklarına yem saçan birine benziyordu. Bilge kadının kendisine cevap vermeyeceğini düşünmeye başladığında kadın ''Zor işin, bayağı yürüyeceksin. İn buradan aşağı, yokuşu çıkmaya başlayınca sola dön, dümdüz git. Solda yol bitince tekerlekçi var. Oradan yukarı sola doğru tırman. Hah işte orası 4. bölüm. Orada okursun binaların üzerinde kaçıncı parsel olduklarını.'' diye açıkladı. Bilge'nin kafası karışmıştı ama konuyu da daha uzatmak istemedi. Teşekkür edip tariften kafasında kalanlar kadarıyla yürüdü. Yokuşu indi, sola döndü, yürüdü. Tam kaybolduğunu düşünürken solda değil ama sağda lastikçiyi gördü ve hemen yukarıya uzanan yolu takip etti. İkinci parsele vardığında kafası yine karışıktı. Hangisi Can Manay'ın atölyesiydi? Etrafta sorabileceği kimse de yoktu. Ayrıca sorulması zor bir adresti bu. Önünden geçtiği oto tamir atölyelerinden birine girip ünlü psikolog John Money'nin atölyesi hangisi diyemezdi ki? Ödevler omzunu koparmak üzereydi sanki. Parmak uçları iyice uyuşmuştu. Ağlamak istedi. 300 metre ileride bekleyen taksiyi gördü. Morali düzeldi. Taksiler her yeri iyi bilirlerdi. Taksiye doğru hızla yürümeye başladı. Ama taksinin durduğu yerin önündeki kapıdan çıkan kız da hızla taksiye yönelmişti. Kız taksiye binmeden yetişmeliydi. Adımlarını hızlandırdı. Neredeyse koşmaya başladı. Yetişmesi imkansızdı. Kız taksinin kapısındaydı. Binmek üzereydi ki durdu. Kızın biraz önce çıktığı binanın kapısından biri kıza seslenmişti. Kız dönüp şoföre bir şeyler söyledi. Taksi gaza basıp gitti. Kız da çıktığı kapıdan geri girmek üzereydi. Bilge nefes nefese son bir gayretle bari kıza sorabilmek için koştu. Kızın ünlü dansöz, dizi oyuncusu, sunucu Cansu Kınay olduğunu fark edince yavaşladı. Durdu. Cansu Kınay içeri girdiğinde Bilge tamamen bitikti. Önünde durduğu duvara yaslandı. Çantasındaki ödevlerin ağırlığı onu yere çekiyordu. Boynundaki ve omzundaki ağrıyı rahatlatmak için çantayı sağ omzundan sola geçirdi ve işte tam o sırada gördü. John Money'in derste yüzlerce kere tekrarladığı sözler, Bilge'nin yaslandığı duvara atölyenin kapısının üstündeki metal plakaya yazılmıştı. Çatlama cesaretini gösteren tohumlar adına. John Money hep çatlama cesaretini gösteren tohumların ancak filize dönüşebileceğinden bahsedip dururdu. Ve ancak bazı filizlerin de tohum veren ulu ağaçlara. Bilge kayıt edercesine dinlemeye alışmıştı. Dinlediği fikirdeki anlamı onaylamak gibi bir isteği olmamıştı hiç. Belki de hayatı boyunca kimse fikirlerine değer vermediği ya da sormadığı içindi. Şimdi ilk defa bu cümlenin anlamını düşündü. Çatlama cesaretini göstermek. Çatlamak için cesaret değil, aslında enerjiye ihtiyaç olduğunu düşündü. John Money'in cesaretsizlik olarak gördüğü şey Bilge için hayat koşullarıydı. Doğduğundan beri peşini bırakmayan koşullar. Ama şanslı insanların şanssızlıkları cesaretsizlik ya da aptallık ya da korkaklık olarak görmesini anlayabiliyordu. Çünkü dışarıdan öyle gözüküyordu. John Money gibileri zekalarına şanslarıyla gerçeklik verirlerdi. Bilge'de hiç olmayan bir şeydi şans. İmrendiği ve anlayamadığı bir şey. Bir an kendine geldi. John Money'in atölyesine ulaşmıştı. Ama içeride Cansu Kınay varken nasıl kapıyı çalacaktı? Aman Allah'ım diye düşündü. Cansu Kınay içerideydi. Daha da kötüsü, ya John Money'in Cansu Kınay'la gizli bir ilişkisi olsaydı? Bilge yine yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Kapıyı çalacak, ödevleri teslim edecek ve hemen çekip gidecekti aslında. Bu durumda en iyisi biraz beklemekti. Önce kendine biraz çeki düzen vermeliydi. Ağır çantasını indirip koşuşturmacada dağılan saçlarını topladı. Çantanın ağırlığıyla kırışan kıyafetini düzeltti. 15. Can, Cansu'ya yetişmişti. Onu içeri alır almaz biraz önceki pozisyona çevirdi kızı. Kıyafetlerini çıkarmasına bile izin vermedi, arkasına geçti. Öne eğdi ve sert bir şekilde kızın içine girdi. Hazırlıksız yakalanmanın verdiği rahatsızlıkla vajinal kaslarını gevşetmeye çalışan Cansu sürtünmeden hissettiği acıyı minimuma indirmek için bildiği her şeyi yaptı. Ama acısı hafiflemedi. Cansu durumu yumuşatıp bir zaman kazanmak istediyse de Can çoktan başlamıştı gidip gelmeye. Can'la daha önce onlarca kere sevişmişti ama hiç böyle bir şey yaşamamıştı. Şimdi daha bir kabaydı, daha bir hayvani, daha bir arzulu, daha bir erkek. Poposunu avuçladığı yer hala yanıyordu ve Can bir hayvan gibi tüm gücüyle içine gidip geliyordu. Öylesine direnittiriyordu ki Cansu'nun sürtünmeden yanan vajinal kasları ittirmenin şiddetiyle iyice geriliyor, daralıyordu. Cansu, Can'ın işini hızlandırıp çektiği acıya olabildiğince çabuk son verebilmek adına motivasyon için inlemeye başladığında artık boşalsa diye düşünüyordu. Ama Can sanki daha yeni başlamıştı. Cansu üzerine eğildiği masanın uçlarını eliyle tutup biraz vücudunu masadan kaldırmak üzere hamle yaptı. Ama Can hemen onu boynundan tutup masaya yapıştırdı. Poposunun dışarı çıkık şekilde durması için sert bir hareketle Cansu'yu kendine çekti. Can'ın eli Cansu'nun boynundan saçlarına kaydı. Saçlarını kavrayıp sanki Cansu'nun vajinasından çıkmamak için savaş veriyormuşçasına asılı saçlarına kızın içinde gidip gelirken. Cansu'nun şimdi saç kökleri acıyordu ama vajinası rahatlamıştı. Cansu hayatında daha önce hiç olmadığı kadar ıslanmıştı. Zevk alıyordu. Can onu ilk defa böyle beceriyordu. Cansu boşaldığında Can içinde gidip gelirken tüm vücut ağırlığını onun üzerine bıraktı. Kulağının dibinde hayvan gibi solurken mırıldandı. Cansu ilkinde anlamadı. Yaşadığı orgazmdan kendine geldiğinde Can'ın bir daha mırıldanmasını bekledi. Can'ın gelmesine yardım etmek için inleyip kalçasını oynatmaya, onu sağmaya başladı. Can kavgaya sessizce hazırlanan bir hayvan gibi sakin yine inledi. Duru. Cansu oynattığı kalçasını hemen durdurdu. Can'ın dur dediğini sanmıştı. Can boşalırken sokak kapısı çaldı. 10 dakika sanki bir saat gibi gelmişti Cansu'ya. Her şey bittiğinde Can yine bomboştu. Hiçbir şeyin bir anlamı yoktu. Hazırlanmak için yukarı banyosuna çıkarken Cansu'ya gitmeden kapıya bakmasını mırıldandı. 16. Duru çalışmasını bitirmiş, terli vücudunun üzerine her zamanki kazanı geçirmişti. Bu kız hiç yıkanmazdı çalışmalardan sonra. Duru ne kadar terlese de hiç korktuğuna tanık olmamıştı Ada. Onda bulamadığı milyonlarca kusursuzluktan biriydi bu. Onu ilk gördüğü günü hatırladı. Hayat ne tuhaftı. Hep en korktuğumuz şeyleri karşımıza çıkarır, sonra suratımıza yapıştırırdı. Ada zayıf, uzun vücuduyla hiçbir zaman güzel hissetmemişti kendini. Uzun parmakları neredeyse güzeldi ama keman çalmaktan nasırlaşmış, kemikli boğumları iyice ortaya çıkmıştı. Eğer bir film kahramanına dönüşse E.T.'yi dönüşebileceğini düşünüyordu hep. Sonuçta ikisi de kendilerini evden çok uzakta hissediyorlardı bu dünyada. Duru'yu izlediği küçük camdaki yansımasına baktı. Kendinden çok sıkılmıştı. Ne zaman Duru'yu izlese bu duyguyla sarılır ve boğulurdu. Duru'nun güzelliği değildi onu etkileyen. Hatta belki de Ada bu gezegendeki tek insandı Duru'yu o kadar da güzel bulmayan. Ama Duru güzeldi. Sadece güzel. Ada'nın kıskandığı tek bir şey vardı Duru'da. Deniz. Var olduğundan beri duyduğu en etkileyici sesleri çıkararak Ada'nın ruhuna sahip olan, Ada'ya müziği öğreten, daha doğrusu hatırlatan adamdı Deniz. Bu adam Ada'ya konuşmayı öğretmişti. Kemanıyla konuşmayı öğrettiği günden beri aslında Ada'ya sahipti. Hiç bilmese de, hiç umursamasa da. Onu tanıdığımda hayatında ilk defa kendisine dokunulmasını istemişti Ada. Sınıfın en arkasında sessizce otursa da, onun gözlerine hiç bakmasa da, herkes onun etrafında toplandığında o hiç yaklaşmasa da, Deniz onun yeteneğinden dolayı kutladığında soğuk dursa da Deniz onun ilkiydi. İlk aşkı. Kapının camındaki görüntüsünde kendine geldi. Karşısında Duru vardı şimdi. Duru'nun kapıdan çıkabilmesi için hemen kenara çekilmeliydi. Duru yüzünde kocaman bir gülümsemeyle kapıyı açıp prova odasından çıktı. Ada'yı gördüğüne sevinmişti. Sevgiyle "Özür dilerim Ada. Umarım fazla uzun tutmadım çalışmamı. Ne kadar zamandır bekliyorsun?" dedi. Ada utancından zaten öne doğru eğilme eğilimindeki vücudunu iyice büktü. Bakışlarını her zamanki gibi Duru'dan kaçırırken "Ben şimdi geldim, önemli değil." diye sakin cevap verdi. Ada konuyu kısa kesip içeri girmek istiyordu ama Duru kapıda durmuş hala onunla konuşuyordu. "Deniz, son yaptığın parçadan çok bahsediyor. Yarınki provanızda ben de gelip dinlemek istiyorum. Bana hep bu kız tam sana göre, birlikte çalışmalısınız." diyor. Dediğinde Ada kendisine hiç sempatik gelmeyen bu öneriyi anlamadı. Sorgularcasına "Nasıl birlikte çalışabiliriz?" dedi. Duru gülüp Ada'nın yanağından makas aldı. Ada ne kadar da yumuşak elleri var diye düşünürken Duru heyecanla "Şu senin yeni parçanı bu yılki gösteriye adapte etmek istiyor Deniz ve benim de koreografisini yapmamı" diye açıklayıp göz kırptı. Ada daraldı. Aynı ortamda olmaya 3 dakikadan bile fazla dayanamadığı Duru'nun yanında Deniz için bestelediği parçayı çalmak, hele bir de onunla günlerce çalışmak imkansız diye tekrarladı içinden sessizce. Duru, Ada'nın kriptonitiydi. Süpermen'e zarar verebilen tek radyoaktif element. Onun yanında olmak belki hemen öldürmezdi ama sonunda mutlaka tüm gücünü alır, süründürerek yok edebilirdi. Kendi düşünceleri arasında kaybolan Ada, Duru'nun içtenlikle hoşça kal demesiyle kendine geldi. O giderken prova odasına girdi. Aslında prova yapmaya hiç niyeti yoktu. Prova listesinde adı bile yoktu. Ama kapıda Duru'ya yakalanınca rolünü oynamıştı. Başka nasıl açıklayabilirdi prova kapısının camından onu izlemesini? 17. 10 saat önce Ada. Boş çölün sonunda birbirinden daracık bir vadiye ayrılan iki koca dağ o kadar görkemliydi ki Ada kendini küçücük bir karınca gibi hissetti. Üzerinde tutunmaya çalıştığı atın hızı iyice artmıştı. Dağların büyüklüğü karşısında hissettiği şaşkınlık kovalandığını anladığında korkuya dönüştü. Üzerindeki kıyafetlerin ağırlığı sanki atın daha da hızlı koşmasını engelliyordu ve hemen peşinde olan atlar neredeyse yetişmek üzereydiler. Ada önce başında sarılı olan büyük örtüyü açıp attı. Ardından sırtındaki pelerinin bağını boynundan çözdü ve geriye uçan pelerinin kendisine yaklaşmakta olan atlı adamlardan birinin suratına yapıştığını gördü. Pelerin adamı sarmalamış, içine almış ve sonra sanki içinde kimse yokmuş gibi yığılıp yerde kalmıştı. Resmen yutmuştu adamı. Ada hemen üstünde başka kıyafetler var mı diye baktı. Vardı. Üstündeki kalın gömleği çıkardı. Telaşla ve arkasına dönüp kendisine yaklaşmakta olan diğer atlıya denk gelecek şekilde rüzgara bıraktı. Gömlek adamı dolanır dolanmaz adam yok oldu ve gömlek yere düşerken ne adamdan ne de attan bir iz kaldı. Arkada daha en az 20 atlı daha vardı ve ada neredeyse çıplaktı. Dağlara baktığında iki dağ arasındaki yarığa girmesi gerektiğini biliyordu ve işte tam o sırada dağlar hareket etmeye başladı. Birbirine yaklaşıyorlardı. Atın üstünde hızla vadiye yaklaştıkça dağlar da iyice birbirine yaklaştı. Acele edip dağlar yarığı tamamen kapatmadan yetişmeliydi. Peki ya sonrası? İki dağın arasında sıkışacak mıydı? Hayır. Uyandı. Bu rüyayı son 3 yıldır görüyordu. Neyse ki dağlar kapanmadan yine vadiye varabildi. Onlarca kere gördüğü bu rüyada ancak ikinci kere vadiye varabilmişti. Saate bakmadan yataktan kalktı. Gözlerini ovuşturup masanın üstünde duran kimonunu aldı eline. Odanın ortasında duran küçük taburiye oturdu. Bu rüyayla birlikte aklına gelen bestesinin üstünde çalışmaya başladı. Bu besteyi ilk olarak bu rüyada duymuştu. Tuhaf bir müzikti bu. 3 yıldır bu müziği belki de başka yerde duymuş olabileceğini ve bilinçaltının ona oyun oynadığını düşünüp durmuş, sonra da bu konuda danışabilecek en iyi uzmana, konservatuvardaki öğretmeni Deniz'e danışmıştı. Deniz, adanın bestesini dinledikten sonra ona müziğin Ambitious Lovers adlı bir grubun If Only Has to Happen Once adlı bir parçasına benzediğini söylemişti. Ada bu parçayı dinlediğinde benzerliğe şaşırmıştı. Çünkü daha önce bir kez bile bu parçayı duymadığına yemin edebilirdi. Garip olan bu parça Deniz'in favori parçalarından biriydi. Bunu öğrendiğinde daha doğal ne olabilir diye düşünmüştü Ada. İkisi sanki aynı ruhun parçasıydılar. Belki Duru olmasa Deniz de bunu hissedebilirdi. Ada parçayı mükemmelleştirmek için bu rüyayı her gördüğünün sabahı kalkar kalkmaz çalışırdı. Parçanın mükemmel halini Deniz dinlediğinde onun ne hissedeceğini düşünmek bile motivasyonların en büyüğüydü. 18. 15 dakikadır oturduğu yerden hiç kalkmamış, hatta belki gizli bir kameradan gözetleniyordur diye kafasını bile çevirmemişti Bilge. Bir marangoz atölyesinden çok marangoz atölyesi sergisine benzeyen yerde bir tamla toz ya da talaştan eser yoktu. Ağaçların parçalanıp oyularak şekil alıp birer mobilya haline geldiği yerin burası olduğunu düşünmek çok aptalca olurdu. Aletlerden başka burada odun bile yoktu. John Money'in tuhaf yöntemlerin adamı olduğunun da farkındaydı. Belki başka bir odadaki bir sistemden kendisini gözetliyor ve hareketlerini tahlil ediyor olabilirdi diye düşünürken en doğru şeyin hiç kıpırdamamak, yani kendisiyle ilgili hiçbir veri vermemek olduğuna karar vermişti. Can şık bir şekilde hazırlanmış, saçları ıslak ama düzgün bir biçimde merdivenlerden inerken telefonuyla şoförüne kendisini hemen alması için talimatta bulunuyordu. Bilge saygısını göstermek için ödevlerden şişmiş çantasını da omuzlayıp ayağa kalktı. Can biraz önce Cansu'yu becerdiği masanın hemen yanındaki sandalyenin önünde ayakta kendisini bekleyen kızı görünce şaşırdı. Bu kız da kimdi ve ne zamandır kendi özel eşyalarının arasındaydı? O kocaman şişmiş çantanın içindeki şey bari tehlikeli ya da manyakça bir şey olmasaydı. Kaşlarını çatıp sen de kimsin diye sorguladı. Can Manay'la göz göze gelmemeye dikkat ederek özür dilerim hocam. Ben Bilge Görgün. Cansu Hanım beni içeri aldı. Size ödevleri getirdim dedi bir asker saygısında. Konuşurken omzundaki çantanın içindeki ödevleri masanın üstüne koymaya başladı. Siz böyle rahatsız etmek istemezdim hocam ama diye açıklamaya devam ederken Can nefret ettiği bu kelimeyi duymaktan sıkılmış halde hoca camide olur ben hoca değilim. Bana Can Bey de. Kaç kere söyleyeceğim bunu diye homurdandı. Bilge iyice kızarmış suratını gizlemek için kafasını hiç kaldırmadan çantasındaki son ödev tomarını da çıkarıp özür dilerim Can Bey. Öğrenci işleri teslim almadı ödevleri. Asistanınız da okulda yoktu bugün. Ben getirmek zorunda kaldım diye açıkladı. Kız son ödevi de koyup kafası önünde durdu. Çantasını düzeltiyor gibiydi ama Can çoktan anlamıştı. Kız utancından oyalanıyordu. Çok uzun zaman olmuştu. Bu yaşta onun sınıfında olup da böylesine utangaç birini görmeyeli. Kız birazcık daha güzel olsa neredeyse Can'ın ilgisini çekebilirdi. Kızı biraz rahatsız etmek, biraz da meraktan sessizce kıza baktı. Kız kafası önünde görevini en sonunda yerine getirebilmiş olmanın rahatlığı ve Can'ın ona konuşmadan bakmasının verdiği rahatsızlık arasında duruyordu. Can sessizliği sürdürmeye karar verdi. Kızla oynamak hoşuna gitmişti. Kız kafasını kaldırıp Can'ın gitmemiş olduğundan emin oldu. O hala karşısına dikilmiş kendisine bakıyordu ve konuşmuyordu. Bilge yine yok olmak istedi. Çantasına sıkı sıkı sarıldı neredeyse. Kafasını kaldırıp dilinin yetişebileceği hızda konuştu. Konuşurken sokak kapısına doğru geri geri yol da almaya başlamıştı. Tekrar kusura bakmayın Can Bey. Sizi rahatsız etmek istemedim ama ödevleri teslim etmem şarttı bugün. Şartları siz koyuyorsunuz. Ben sadece uydum. İyi günler, akşamlar dedi. Ve döndü, kapıyı hızla açtı. Tam dışarı çıkıp bu lanet olası sessizlikten ve Can Mani'nin her yeri dolduran varlığından kurtulacaktı ki Can sakince dur diye buyurdu. Bilge durdu ama Can'a dönüp dönmemekte tereddüt etti. Karar vermeden 5 saniye bekledi. Sonunda Can Mani'ye döndü. Can konuşurken cebinde bir sigara çıkardı. Bugün bu 3. sigarasıydı. Normalde asla 2'yi geçmezdi. Ama bugün istisnai bir gündü. Yaşadığı onca yüklü duygudan sonra kendini cehennemin kapısından dönmüş gibi hissediyordu. Yıllar önce içinde saplantı yaratan ve tüm hayatını alt üst eden her şey sanki bugün Duru'nun bedeninde kendisine sunulmuştu. O bedene yaklaşmak çok tehlikeliydi. Cansu'yu kullanarak kendisine yaptığı terapi sayesinde o etkiden nihayet kurtulmuştu. Bu kurtuluş bir zafer sayılırdı ve Can 3. sigarayı yaktı. Bilge ilk defa görmüştü Can Mani'yi sigara içerken. Haberi bile yoktu sigara içtiğinden. Önce hayal kırıklığı hissetti içinde. Bu, sigara içmeyecek kadar kendine değer veren bir varlık olmalıydı. Ama değildi. Rahatladı. Alt tarafı karşısında zaafları olan bir insan vardı. Sigara bile içecek kadar zaafları vardı bu adamın. Can sigarasından nefes alırken, "Adın neydi?" dedi. Bilge hemen saygıyla, "Bilge Görgün," diye cevap verdi. Can sigarasından aldığı dumanı dışarı salarken, "Bilge Görgün, geçen dönem tezin neydi?" diye sordu. Dikkat çekecek kadar güzel olmayan öğrencilerini ancak ödevlerinden hatırlayabiliyordu. Bilge şimdi mahvolduğunu düşündü. Çünkü geçen dönem kendisine verilen tezi elinden geldiğince iyi hazırlamıştı. Ama Can Manay çalışmayı beğenmeyip Bilge'ye başka bir tez ödevi daha verdirtmişti. Birincisini hatırlatmadan ikinci ödevden bahsetmeye karar verdi. Bağımlılıklar üzerineydi. Obsesif bağımlılık ve bağımlılığın kendisini yenilemesi, dedi. Sesindeki titremeyi kontrol altına almaya çalışarak. Can şaşırdı. Kızı, daha doğrusu ödevi hatırladı. İlk verdiği ödev o kadar iyi olmuştu ki kızın ödevi başka birisine yaptırdığından şüphelenmiş, ödevin iptalini isteyip kıza yeni ödev vermişti. Ama yeni ödev de bir önceki kadar iyi hazırlanmıştı. Normalde istediğinden 350 kelime daha kısaydı ama bu bile hoşuna gitmişti Can'ın. Can'ı sıkılmadan incelemişti ödevi. Kızın kışını kaldırmamak için de B eksi vermişti. Ödevi yapanın çirkin bir kız olduğunu Kaya'dan öğrendiğinde kıza ilgisini kaybetmişti. Ama şimdi kız karşısındaydı. Durum komik, kız da çok tuhaftı. Peki çirkin miydi? Can düşünürken kız saygıyla, "Can Bey, bir saat içinde okuldan abimi almak zorundayım. İzin verirseniz ben çıkayım," dedi. Can sigarasından bir fırt daha çekerken gayri ihtiyar sordu. "Nereye gidiyorsun?" Bilge kısaca gideceği bölgeyi söyledi. Can hiç düşünmeden, "Biz bırakırız seni, gel," dedi. Ve Bilge'ye geçip kapıya doğru giderken elinde yarısı içilmiş sigarayı sanki kül tablasını bırakır gibi Bilge'nin eline tutuşturdu. Elini ilk defa sigara alan Bilge itiraz bile etmeyi düşünmeden hala yanan sigarayı aldı. Ne yapacağını bilemeden Can'ı takip etti. Dışarıya çıktıklarında kapının önünde Can'ın arabası bekliyordu. Bilge Can'ın sigarasını yere atmak isteseydi yere atacağını ama onun yerine kendisine verdiğini düşünerek ne yapacağını bilemeyen bir acemilikle sigarayı elinde söndürmeye çalıştı. Sağ işaret parmağı yandı. İzmariti hızla çantasının içine attı. Arabaya bindiklerinde sigaranın söndüğünden bile emin olamadı. Ama arabada yangın çıkmadığı sürece önemi yoktu. Can Manay'ın arabasında olduğuna, onunla yan yana oturduğuna inanamıyordu. Davranışlarına dikkat etmeliydi. Garip yöntemleri vardı Can Manay'ın. Bu da onlardan biri olabilirdi. Hiç konuşmamak en iyisiydi. Baş parmağını yanan parmağının üstüne gezdirdi. Can'ın acıması hoşuna gitmişti. Annesinin ölümünden beri ilk defa fiziksel bir şeyler hissetmişti. Acı bile olsa yaşadığını hissetmeye değerdi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 56.